Ayrım 4. Hayat değiştiren küçük bilgelik öyküleri. Hayal kurmak. İşçinin biri bir sebze tarlasının yanında yürüyordu ve bu sırada bir sürü salatalık gördü. Çantamı salatalıklarla doldurur ve bunları satarsam biraz param olur. Bu parayla bir sürü yumurtlayacak tavuk alırım, bu yumurtaları satarak çok para kazanırım ve bu parayla da bir inek alırım. İnek bol süt verir, ben de bir süt sütü satarak daha fazla para kazanırım. Sonra daha fazla inek satın alırım, zengin bir adam olurum ve bir sebze tarlası alırım. Bu tarlada salatalık yetiştiririm ve kimsenin bunları çalmasına izin vermem. Durun diye bağırırım. Sonra da gerçekten çok yüksek sesle bağırdı. Onun bağırmalarını duyan bekçi koşarak geldi. Adamı yakaladı ve eşek sudan gelinceye kadar dövdü. Adamın hayali böyle bir sonuç doğurdu. Zenginlik, bilgelik ve bilgi. Bir felsefe öğretmeni bir gün harika bir ders anlatarak öğrencilerini büyüledi. Öğrenme tanrıçası Sarasvati de oldukça etkilenmişti. Öğretmenin yanında belirdi ve ona sonsuz zenginlik ve sonsuz bilgelik ve sonsuz bilgi seçeneklerinden birini seçmesini ve bu diğerini yerine getireceğini söyledi. Öğretmen bir dakika kadar düşündü ve bilgeliği seçti. Sarasvati de bu dileğini yerine getirdi. Öğrenciler sonsuz bilgeliğe sahip olan birinin bu ilk düşüncesini öğrenmek için can atıyorlardı. Öğretmen, "Ah, zenginliği seçsem çok daha iyi olurdu," dedi. Zenginliğin cazibesi işte böyle bir şeydir. Ama zengin bir budala kısa sürede servetini kaybederken, fakir ama bilge bir insan zenginliğe ulaşmanın yollarını kolaylıkla bulabilir. Zenginlik bilgelik yaratamazken, bilgelik zenginlik yaratabilir. Bilgelik her tür zenginlikten çok daha önemlidir. Sigara içilmez. Otobüste otururken burnuma kötü bir koku geldi ve gözüme duman kaçtı. Arkamı döndüğümde bir adamın sigara içtiğini gördüm. Adamın tam önünde sigara içmek yasaktır yazan bir tabela vardı ve tabelayı işaret ettik adama yazıyı okumadınız mı diye sordum. Adam yazıyı okuduğunu söyledi ama yazıyı belli ki çok dikkatli okumadınız dedi. Şaşırmıştım. Tabii ki dikkatli okudum dedim. Adam sert bir karşılık verdi. O zaman doğru okumadınız. Tekrardan tabelaya baktım ve sigara içmek yasaktır ama şimdi bana neden sigara içtiğinizi söyler misiniz diye bağırdım. Adam hiç istifini bozmadan sigara içmeye devam etti ve belki de gözleriniz bozuktur. Ben sigara içmiyorum dedi. Bidi içiyorum dedi. Bidi, sarma Hint tütünü. Bizi sadece merakla izlemekle yetinen diğer yolcular yüksek sesle güldüler ve hiç kimse olaya karışmaya cesaret edemedi. Burada nasıl bir sonuç çıkarırsınız? Tanrı her yerdedir. Bir gurunun birkaç tane müridi vardı. Öğrencilerine birkaç ay ders verdikten sonra onları bir teste tabi tutmaya karar verdi. Böylelikle her birine topraktan bir kap verdi ve bunları kırmalarını istedi. Daha sonra bu kabı kimsenin göremeyeceği bir yerde kırmaları gerektiğini söyledi. Öğrencileri bunun çok basit bir şey olduğunu düşündüler. Birçoğu bir köşeye çekilip kabı kırdı ama bir tanesi gece geç saatte elinde kırılmamış toprak kapla birlikte geri döndü. Diğer öğrenciler bununla dalga geçtiler. Ama guru onları azarladı ve öğrenciye kabı neden kırmadığını söyledi. Öğrenci, "Guruji, birçok yerde dolaştım ama beni kimsenin göremeyeceği bir yer bulamadım. Issız yerlerde bile Tanrı her zaman beni izliyordu. Ben de bu toprak kabı kıramadım." Guru bu duruma çok sevindi. Öğrencisini kucakladı ve "Bu testi sadece sen geçtin," dedi. "Bu hikayeden alacağınız ders Tanrı'nın her yerde olduğudur. Tanrı her zaman her yerdedir." Sosyal hizmet için nitelikler. İyi ahlaklı ve zengin bir genç adam bir guruya gitti ve ona muhtaç ve fakir insanların kalkındırılması için sosyal hizmetlerde bulunmak istediğini söyledi. Guru ona böyle bir hizmeti üstlenmek için gerekli niteliklere sahip olduğuna inanıyor musun diye sordu. Genç adam bu niteliklerin neler olduğunu bilmediğini söyledi ve guru ona aşağıdaki nitelikleri anlattı. 1. Sosyal hizmet sıkı çalışma gerektirdiği için insanlar yeterli derecede tahammülü olmalıdır. 2. Gurura yer yoktur. İnsanlar yalın ve alçak gönüllü olmalıdır. 3. Kişisel ve kontrol duyuların ve zihnin kontrolü diğer önemli gerekliliktir. 4. Bir insan tek başına çok fazla şey başaramayacağından diğer insanları da yana çekebilme becerisi gereklidir.
Genç adam bu niteliklerden hiçbirine sahip değildi. Guru da ona ilk önce bu nitelikleri kazanmasını ve daha sonra kendisine geri gelmesini söyledi.
Tanrı'nın yardımı. Küçük bir çocuk çok ağır bir kutuyu kaldırmaya çalışıyordu ama yerinden bile kımırdatamıyordu. Babası onu gördü ve oğluna bütün gücünü kullanıyor musun diye sordu. Çocuk evet kullanıyorum dedi. Babası kullanmıyorsun, benden sana yardım etmemi istemedin dedi. Daha sonra babası yardıma geldi ve böylelikle kutuyu kaldırdılar. Yük kaldırılamayacak kadar ağır olduğunda başkalarından yardım istemek her zaman akılcıdır. Yardımların en iyisi Tanrı'nın yardımıdır. Tanrı'ya inancınız tam olmalı ve kendinizi iştenlikle ona adamalısınız. Tabii ki ilk başta elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Yakınlarınızdan, sevdiklerinizden ve arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Tanrı'nın yardımı ilham, cesaretlendirme ya da hiç beklenmedik bir şekilde vuku bulabilir.
Daha az seçenek daha iyidir. İnsanların kıyafet, ev, araba gibi birçok daha fazla maddi imkanları varsa daha fazla seçenekleri vardır. Dolayısıyla da karar vermek daha da zorlaşır. Bir kadının 200 sarısı olduğunu düşünün, bu kadın önemli bir günde hangisini giyeceği ikilemiyle her zaman karşılaşacaktır. Bir düğün törenine, doğum gününe veya bir partiye gideceği zaman hep bu ikileme düşecektir. Ama onu şunun, bunun düğününde giydim, hayır bu olmaz, bunu geçen sefer giymiştim ve bunu da dün giydim. İşte bu liste böyle uzar gider. Ama kadının 2-3 sarısı olduğunda çok fazla seçenek de yoktur ve karar vermek çok daha kolaydır. Bu başka durumlarda da faydalıdır. Çok seçenek olmasındansa daha az seçenek olması daha iyidir. Daha az seçenek olduğunda karar vermek daha kolaydır.
Avare akıl. Köylü bir kadın su almak için kuyuya gidiyordu. Bir elinde testi, diğer elinde bebeği vardı. Kuyuya geldiğinde hem testiyi hem de bebeği yere bıraktı ve ipi getirmeye gitti. İpi getirdiğinde çocuk için sütte ihtiyacı olduğunu düşünerek evdeki ineğe kaydı. Aklı başka yerdeyken elindeki ipi testiye bağlayacağına çocuğu boynuna bağladı. Çocuk ağlamaya başladığında yaptığı aptallığı fark etti ve çocuk zarar görmeden ipi çözdü. Bu karışıklık aklı başka yerde olduğu ve elindeki işe konsantre olamadığı için gerçekleşti. Bir işi layıkıyla yapmak için yapılan işi aklınızı tamamen vermeniz gerekmektedir. Ağır yük. Bir zamanlar insanlar kendilerini mutsuz hissediyorlardı ve Tanrı'ya taşıdıkları yükün komşularının yükünden ağır olduğundan şikayet ediyorlardı. Tanrı da herkese yükünü getirmesini ve belli bir yere bırakmasını söyledi. Herkes söyleneni yaptı. Daha sonra Tanrı herkese önceki yükünden daha hafif olduğuna inandığı yükü seçmesini söyledi. Herkes denileni yaptı ama diğerinkinin yüklerini kendi eski yüklerinden daha da ağır olduğunu gördüler. Böylelikle yapılacak en iyi şeyin kendi yüklerini geri almak, eve dönmek ve ellerindekiyle yetinmek olduğuna karar verdiler. Kutsal olmayan uykusuzluk. Adamın biri uyuma zorluğu çekiyordu. Nasihat almak için aydınlanmış bir adama gitti. Aydınlanmış adam ona Gita'nın bir kopyasını verdi ve ona gece bu kitabı okumasını söyledi. Birkaç gün sonra uyku sorunu olan adam tekrar aydınlanmış adamın yanına gitti ve tavsiyesinin oldukça işe yaradığını söyledi. Gita'dan ne öğrendin diye sordu aydınlanmış adam. Diğer adam Gita'dan hiçbir şey öğrenemediğini çünkü kitabı her okumaya başladığında uyuyakaldığını söyledi. Özürlüleri sevin. Bayan bir hizmetçi zengin bir adamın evinde çalışıyordu. Hizmetçinin özürlü bir kızı vardı ve eve çalışmaya gelirken kızını da yanında getiriyordu. Zengin adamın da küçük bir kızı vardı ve bu kız da hizmetçinin özürlü kızıyla birlikte oynuyordu. Zengin adam bu durumdan hiç hoşlanmıyordu ancak kızının bir oyun arkadaşına ihtiyacı olduğunu da farkındaydı. Bu yüzden kızıyla oynaması için bu arkadaşını kızının evine davet etti. Zengin adam kızı yeni arkadaşıyla oynuyordu ancak zamanın çoğunda yine hizmetçinin kızıyla geçiriyordu. Zengin adam kızına arkadaşının kızını sevmedin mi diye sordu. Kızı sevdim ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Ben senin arkadaşının kızını sevmesem de onu sevecek ve onunla ilgilenecek bir sürü kişi var. Ama hizmetçinin özürlü kızını oynayabilecek kimsesi yok. İşte ben bu yüzden onunla oynuyorum ve zamanımı çoğunu onunla geçiriyorum. Babası kızının söylemek istediğini anlamıştı. Kızının olgunluğuna, anlayışına ve insancılığına hayran kaldı. Unutkan koca. Yaşlanmakta olan bir koca sık sık birçok şeyi unutuyordu. Bir gün karısı ona postalaması için bir mektup verdi.
Mektubun postalandığından emin olabilmek için de kocasının gömleğinin arkasına bir not iliştirdi. Kocasının unutkanlığından dolayı bu notu okuyan herkesin ona mektup postalaması gerektiğini hatırlatmasını istedi. Kocası evden çıkıp çarşıya gittiğinde arkasındaki notu okuyan bir kişi ona "Bahi sahip, mektubu postaladın mı?" diye sordu. Adam bu duruma çok şaşırdı ve diğer adamın bunu nereden bildiğini hayret etti. Biraz daha ilerlediğinde başka biri ona daha aynı soruyu sordu. Bu durum birkaç defa daha tekrarlandı. Sonunda adam kendisine mektubu hatırlatan o son kişiye "Bana nasıl oluyor da mektubu postalamam gerektiğini hatırlatıyorsunuz?" diye sordu. Adam yaşlı adamın sırtındaki notu işaret etti. Bu notu çıkardı ve adama gösterdi. Yaşlı adam notu okudu ve ikisi de kahkahalara boğuldular. Yaşlı adam mektubu diğer adamlarla birlikte postaladı ve daha sonra evine gitti. Süt vermeyen inek. Adamın biri ineğini satmak istiyordu. Hayvan oldukça sağlıklı görünüyordu, uysaldı ve zararsızdı. Çocuklar bile gelip ineği seviyorlar, onunla oynuyorlardı. İneği satmak isteyen biri geldi ve inekle ilgili sorular sordu. İneğin sahibi yukarıdaki özelliklerini anlattı. Alıcı ne kadar süt veriyor diye sordu. İneğin sahibi sakin bir şekilde, "Süt vermiyor ama çok sağlıklı. Çok düzgün bir karakteri var," dedi. Alıcı güldü ve "Eğer süt vermiyorsa bana bir yararı olmaz. Ben de onu satın almam," dedi ve gitti. Sağlık ve karakter tek başına yeterli değildir. Bazı iyi sonuçlar da doğurmalıdırlar. Tanrı akıllıdır. Filozofun biri bir ceviz ağacının gölgesi altında oturuyordu. Önünde uzanan kırlık arazide yerlerde küçük sarmaşıkların arasında büyük bal kabakları vardı. Adam büyük ağaçta küçük cevizler ve küçük bitkiler üzerinde büyük bal kabakları gördü. Bunları düşündükten sonra kendi kendine Tanrı'nın değişik yönlerini anlamak çok zor. Büyük bir ağaçta küçük cevizler, küçük bir bitkide kocaman bal kabakları diye düşündü. Tam o sırada adamın kafasına küçük bir ceviz düştü. Adam pişmanlık dolu bir şekilde kafasını ovaladı ve "Tanrım, seni sorguladığım için beni affet. Bu ağaçtan kafama kocaman bir bal kabağı düşseydi ölebilirdim," dedi. Küçük şeyleri göz ardı etmeyin. İki erkek kardeş birlikte yaşıyorlardı. Bir gün bir tanesi elinde mangolarla geldi. Birine kendi oğluna, diğerini kardeşinin oğluna verdi. "Kardeşin eşi bizim oğlumuza verdiği mango kendi oğluna verdiği mangodan daha küçüktü," dedi. Bu olay iki aile arasında uyuşmazlık ve anlaşmazlık yarattı. Bir gün iki aile tartışmaya başladı. İlişkileri daha da kötüleşti ve evler ayrıldı. Küçük bir şey bile büyük bir krize yol açabilir. Örneğin yanan bir sigara veya dibi ızmariti büyük bir yangına sebep olabilir. Tavırlardaki değişiklik. Bir şirketin müdürü kendini tamamen işine vermişti. Çalışanlardan biri elinde kağıtlarla müdürün yanına geldi. Bu adam sık sık bir mazeret öne sürerek müdürden izin almaya gelirdi. Adam "Efendim, annem öldü," dedi. Müdür sürekli mazeretler uydurduğunu söyleyerek hiç düşünmeden adamı azarladı. "Annen öldüyse ne olmuş? Herkes bir gün ölecek," dedi. Adam "Efendim, ölen benim annem değil, sizin anneniz öldü," dedi. Bunu duyar duymaz müdürün tavırları değişti. Üzülmüştü, söyledikleri pişman olmuştu. İşine ara verdi ve evine gitti. Kral ve dört karısı. Bir kralın dört karısı vardı. Kral en çok dördüncü karısını seviyordu ve ona pahalı hediyeler alıyordu. Dördüncüden sonra en küçük üçüncüyü seviyordu ve onu komşu krallıklara götürüyordu. İkincisini de seviyordu ama ona karşı her zaman nazik davranıyor ve onunla sık sık birlikte vakit geçiriyordu. Kral yaşlanırken sık sık ölümü düşünmeye başladı. Ölüm döşeğindeyken dördüncü karısına "En çok seni sevdim. Benimle birlikte ölür müsün?" diye sordu. Kadın "Olmaz," dedi. Yanından ayrıldı. Aynı soruyu üçüncü karısına sordu. Yine ret cevabı aldı. Sonra ikinci karısına "Bana her zaman yardımcı oldun. Ölümden sonra da yanımda olur musun?" diye sordu. Kadın "Üzgünüm, sadece cenaze törenine kadar seninle gelebilirim," dedi. Tam o sırada bir ses duyuldu. "Ben seninle gelirim ve nereye gidersen yanında olurum." Kral arkasına baktı, bu cümleleri söylediği olan ilk karısını gördü. Bütün hayatı boyunca kralın cefa çektirdiği ilk karısı zayıf ve güçsüz görünüyordu. Kral ona hiç iyi davranmamıştı. Kendisinden utandı. Sonunda onun değerini anladı ve ona daha iyi davranmadığı için pişmanlık duydu. Bu hikaye bütün insanlar için de geçerlidir. Kral insandır. Adamın en çok sevdiği dördüncü eşi vücududur. Vücudumuza ne kadar iyi bakarsak bakalım bir gün bizi bırakıp gider. Üçüncü eşi de çok sevdiğimiz maddi zenginliklerdir. Maddi zenginlikler de ölürken insanların yanında olmaz.
Aile ve arkadaşlar ikinci eşi temsil etmektedir. Biz yakınlarına, yakınına kadar yanımızda olurlar. Ama daha ötesinde değil. Ölümden sonra yanımızda olan ve birinci eşi temsil eden ise ruhumuzdur. Ama biz ruhumuzu ihmal ederiz ve hayattayken ona gerekli ilgi ve özeni göstermeyiz. Ruh vücudumuz, zenginlik, aile, arkadaşlar bizim için yararlı olsalar da öldükten sonra hepsi geride kalırlar. Bunları gerekli önemi verirken varlığımızın sebebi olan ruhumuzu ihmal etmemeliyiz. Ruhumuz olmadan diğer şeylerin hiçbir yararı olmaz. Ne ekersek onu biçeriz. Genelde elde ettiklerimiz yaptıklarımızın birer sonucudur. Yapılan her şeyin bir sonucu vardır ve hiç kimse bir şey yapmadan duramaz. Bir keresinde bir sınavdan sonra bir öğretmen öğrencilerine "Hiç kimseyi sınıfta bırakmadım," dedi. Çocuklar bana çok sevindiler ama öğretmen hemen ekledi "Ama kimseyi de geçirmedim." Bu öğrencileri şaşırtmıştı. Öğretmen açıkladı "Kendinizi geçiren veya bırakan sizlersiniz," dedi. Hayatımızda yaptığımız da budur. Elde ettiklerimiz yaptıklarımızın sonucudur. Dolayısıyla kötü şans veya benzeri şeyler için Tanrı'ya veya arkadaşınızı suçlamamalısınız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı, Tanrı'ya güvenmeli, söylenip şikayet etmeden elimizdekilerle mutlu olmayı bilmeliyiz. Fakirliğin sona erdirilmesi. Seçim zamanında bir politikacı oy istemek için bir köye geldi ve seçilirken fakirlik sorununu ortadan kaldıracağını vaat etti. Böylelikle de çoğunlukla fakir olanlar, insanlar ona oy verdiler ve adam da seçimi kazandı. Seçimden sonra adama oy verenler hala fakirlerdi. Bir sonraki seçim sırasında aynı politikacı tekrar köye geldi ve oy istedi. Seçmenler son seçimde fakirliği yok edeceğini vaat etmiştiniz, ne yaptınız diye sordular. Adam vaadimin yarısını yerine getirdim dedi. Seçmenler nasıl yaptınız bunu diye sordu. Adam cevapladı. Bakın üzerimde oldukça pahalı kıyafetler var, bir evim, bir arabam var. Kendi fakirliğimi ortadan kaldırdım. Bana tekrar oy verirsiniz, sizin fakirliğinizi de sona erdireceğim. Dürüst olmayan politikacılar vaatlerini hiçbir zaman yerine getiremezler. Sabırsız hizmetçi. Bir hizmetçi patronun atını çok beğeniyordu ve atın kendisine ait olmasını istiyordu. Patronu bütün gün konuşmadan meditasyon yaparsa bu dileğini yerine getireceğini söyledi. Hizmetçi bir süre oturdu ve daha sonra patronun yanına gelip bana bir semerini de verecek misin diye sordu. Böylelikle bütün gün konuşmama kuralını bozmuş oldu ve patron da ona hiçbir şey vermedi. Huzur ve mutluluğun dört muhafızı. Hindistan'ın küçük krallıklara bölünmüş olduğu günlerde bir kral diğer bir krallığı ziyarete gitti. Bu krallıkta gezerken her yerde huzur olduğunu ve insanların mutluluk içerisinde yaşadıklarını gördü. Ziyarete gelen kral bu harika durumun sebebini öğrenmek istedi. Ev sahibi kral cevapladı. Bunu güvenilir dört muhafızıma borçluyum. Diğer kral bu muhafızlar kim diye söyler misin dedi. Ev sahibi kral şu şekilde cevap verdi. İlk muhafızım doğruluktur. Krallığımdaki herkes doğruyu konuşur. Dolayısıyla herkes güvenilirdir. İkinci muhafızım adalettir. Böylelikle herkes halinden memnundur. Suçlular cezalandırılır ve kurbanları da adalete kavuşur. Üçüncü muhafızım bağlı olmamaktır. Benim halkım zenginliklere ve maddi varlıklara bağlı olmadıkları için açgözlü değildirler. Dördüncü muhafızım sevgidir. Halkımı seviyorum ve onlar da birbirlerini seviyorlar. Bu da beraberinde karşılıklı güveni ve arkadaşlık duygusunu getiriyor. Misafir kral böylelikle kendi krallığında da huzur ve mutluluğu yaratmanın altın anahtarını almış oldu. Açgözlülüğe gerek yok. Otelde çalışan bir adam lobide yerde duran bir evrak çantası buldu. Çantayı açtığında içinde 30 bin rubi olduğunu gördü. Müdürüyle birlikte çantayı bir kenara kaldırdı. Otelde çalışan adamın kız kardeşinin düğünü için paraya ihtiyacı vardı ve müdür de bu durumdan haberdardı. Müdür ihtiyacı olan parayı bu çantadan alabileceğini söyledi ama otel çalışanı bunu kabul etmedi. Birkaç gün sonra otele bir adam geldi ve orada çantasını unuttuğunu söyledi. Çantayı açtığında paraya dokunulmamış olduğunu gördü. Bu duruma çok sevindi ve otel yönetimini dürüstlüğü için tebrik etti. Müdür adamı çantayı bulan dürüst çalışanından söz etti. Çantanın sahibi çalışana 10 bin rubi vermeyi teklif etti. Ama adam kabul etmedi. Bu dürüstlük ve kendine hakim olmayı simgeleyen olağan dışı bir örnektir. Saldırgan davranış. Bir zamanlar kibirli ve saldırgan bir aslan kendisini ormanın kralı ilan etti. Nereye giderse diğer hayvanlara ormanın kralı kim diye soruyordu. Aslandan korkan zavallı hayvanlar efendim kral sizsiniz bizler de size itaat ediyoruz diyorlardı. Bunu duyan aslan çok mutlu oluyor ve daha da kibirleniyordu. Bir
gün aslan çok büyük bir fille karşılaştı ve ona da aynı soruyu sordu. Fil aslanı duymazdan geldi ve yoluna devam etti. Ama aslan fili takip etti ve sorusunun cevabını istedi. Fil arkasına döndü, aslanı kaldırdı ve biraz uzağa fırlattı. Bunun üzerine filin karşısında eğilmeye mecbur kalan aslan, "Efendim, cevabı bilmiyorsanız keşke bilmediğini söyleseydiniz. Zor kullanmaya ne gerek vardı?" dedi. Alçak gönüllü ve terbiyeli olmak, saldırgan ve kibirli olmaktan çok daha iyidir. Tanrı, insan ve huzur. Bir adam Tanrı'ya büyük bir iştenlik ve sadakatle dua etti. Tanrı adamın duasına karşılık verdi ve en büyük dileğini sordu. Adam, "Tanrım, huzuru dışında bir şeyse her şeye sahibim. Bana huzur ver lütfen," dedi. Tanrı açık ve net olarak, "Huzur için her zaman bana yakın olmalısın," dedi. Tanrı insanlara her şeyi vermiştir. Bütün maddi şeyleri, zenginliği, mal, mülk, gücü ve buna benzer. Bir şey dışında huzur. İşte bu yüzden zengin veya fakir, büyük veya küçük, bütün insanlar çok eski zamanlardan beri huzuru aramaktadırlar. Huzura kavuşmak için Tanrı'ya yakınlaşmak gerekmektedir. Pırlanta yüzük. Pırlanta yüzüğü olan bir Geva hanımı yüzüğüyle hava atmak istiyordu ama kimse onu fark etmiyordu. Kadın kendisini çok mutsuz hissediyor ve mutsuzluğu daha fazla dayanamıyordu. Büyük bir çaresizliğe düştü ve evini ateşe verdi. Komşuları gelip ona yakınlık gösterdiler. Pırlanta yüzük dışında her şey yandı dedi. Kadın onlara, komşuları onu teselli ettiler, hala çok güzel ve pahalı pırlanta yüzüğe sahip olduğu için mutlu olmasın dediler. Bunun üzerine kadın, "Pırlanta yüzüğümü daha önceden takdir etseydiniz o zaman evimi yakmazdım," diye haykırdı. "Her zaman maddi desteklerin özlemini çekeriz ve bunları başkalarına göstermek için can atarız." 3-1. Bir adam sürekli olarak Tanrı'yı düşünüyordu. Tanrı da buna memnun oldu ve adama bir dileğini yerine getireceğini söyledi. Adam karısına ve annesine danıştı. Karısı bir erkek çocuğu isterken kör olan annesi de görme duygusunu geri istedi. Adam ise zenginlik istiyordu ve akıllıca bir plan yaptı. Tanrı'dan annesinin torununun altından bir sarayda görebilmesini diledi. Bir politikacının sözü. Seçim zamanında bir aday bir köye geldi ve o istedi. "Köylüler, içme suyu ile ilgili çok ciddi bir sorunumuz var," dediler. "Evde musluk yok ve suyu uzaklardaki kuyulardan taşımak zorundayız," dediler. Politikacı, "Suyunuzu bana verirseniz evlerinize musluk yaptıracağım," dedi. Köylünün oylarını ona verdiler ve adam da seçimi kazandı. Politikacı söz verdiği üzere evlere musluk taktırdı ancak su akmaması için herhangi bir düzenleme ya da altyapı yapmamıştı. Köylüler şikayetlerini dile getirdiler ve politikacı da, "Ben son seçimde sizlere musluk yaptıracağımı söz verdim. Bunu yaptım. Bir sonraki seçimde de bana oy verirseniz suyunuzu da getireceğim," dedi. İşte akıllı politikacılar seçim zamanlarında böyle vaatlerde bulunurlar. Tanrı'nın çocukları. Soğuk bir akşamda küçük bir çocuk bir mağazanın vitrininin önünde duruyordu. Teşhir edilen ürünlere bakıyor ve Tanrı'ya kendisine bir çift ayakkabı vermesi için dua ediyordu. Ayakları çıplaktı ve kaldırım buz gibi soğuktu. Yoldan geçen bir adam bu çocuğu gördü ve mağazaya soktu. Ona ayakkabı, çorap ve sıcak tutacak kıyafetler aldı. Adam çocuğa, "Artık üşümeden mutlu bir şekilde evine gidebilirsin," dedi. Çocuk, "Efendim, siz Tanrı mısınız?" diye sordu. Adam güldü ve "Çocuğum, ben sadece Tanrı'nın çocuklarından biriyim," dedi. Çocuk mutlulukla gülümsedi. "Artık bir bağımsız olduğunu biliyorum. Bir bağımız olduğunu biliyorum." Vermek ve almak. Adamın biri kuyuya düştü. İnsanlar kuyunun etrafında toplandılar ve onu kurtarmak istediler. Adama kollarını yukarıya kaldırmasını söylediler ama adam bunu yapmayı reddetti. Adamın hiçbir şey vermeme huyunu bilen bir komşusu ona bir kutu şeker vermek istediğini söyledi. Bunu duyan adam hemen kollarını uzattı ve komşular onu kuyudan yukarı çektiler. Bu adam hiçbir zaman hiç kimseye bir şey vermedi. Sadece başkalarından bir şey almasını bildi. Silahı olmayan avcı. Bir avcı ve arkadaşı iki ayrı araçla ormana girdiler. Avcı silah ruhsatını taşırken silah da arkadaşındaydı. Bir aslan geldi ve avcıya meydan okudu. Avcı aslana silahının ruhsatını gösterdi. Aslan bundan hiç etkilenmedi ve avcıyı öldürdü. İkiz papağanlar. İki farklı insan aslında ikiz olan iki papağan satın aldı. Alıcılardan biri azizdi, diğeri de bir hırsız. Papağanlardan biri hoş geldiniz demeyi öğrenirken diğeri de sadece öldür diyebiliyordu. Çevremizde eğitimimiz ve arkadaşlarımızın üzerinde sonsuz etkileri vardır.